Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 1 Ağustos 2018 Çarşamba gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir aylık iznimiz oldu. Sizin izninizle bir ay izin kullandık diyelim. Gerçi ben ilk ikinci yarısında biraz sahaya ineyim dedim. Donbas bölgesine gittim. Bu konudaki izlenimlerimi de paylaşmaya çalışacağım önümüzdeki dönemde. Ama bir yandan da tabii ki sıcak Temmuz gündemini de takip etmeye çalıştım. Temmuz ayı hem NATO zirvesinin düzenlendiği 12 Temmuz'da hem de Rusya, Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin Helsinki zirvesinin düzenlendiği sıcak bir ay oldu. Suriye ordusunun ülkenin güneybatı kesimlerinde tamamen kontrolü ele aldığı ve dikkatini kuzeye, yani Türkiye sınırına çevirdiği bir dönem oldu. Temmuz ayı epey sıcak gelişmeler var. Aslında son birkaç günlük gündemi de belki belirleyen gelişmeler oldu elbette Temmuz ayında. Programın ilk yarısında ben de son gelişmeleri size toparlamaya çalışacağım. İkinci yarısında ise Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız Atılım Üniversitesi'nden. Özellikle de Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle dikkatini kuzey hattına çevirmesiyle olası gelişmeler neler olabilir? Birlikte programın ikinci yarısında Profesör Hasan Ünal'la konuşmaya çalışacağız. Başlayalım diyelim Eksen'e. Evet, Suriye ordusu İdlib'i kurtarmaya hazırlanıyor. Şimdi Rusya'nın kuzeyde Humeymim askeri üssü, ki Suriye ordusunun adım adım ülkenin dört bir tarafını kurtarmasında büyük rol oynamıştı bu üsler. İşte o üslerin dibinde, hemen kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de 12 kontrol noktasının bulunduğu bir bölge, İdlib bölgesi. Suriye'nin dört bir yanındaki yerel ateşkesler sayesinde militanların bir kısmıyla uzlaşmalar sağlanmıştı. Uzlaşmayanlar da kimi yerlerde hafif silahlarını alarak Halep, Guta, Doğu Guta hattı, hatırlayalım. Hafif silahlarını da kimi yerlerde alarak İdlib'e gitmişlerdi. Şimdi tabii İdlib'de kimileri 40 binden bahsediyor, kimileri 50 bin diyor, kimileri 100 bine çıkartıyor. Hatta üstüne çıkartanlar da var. Cihatçı militanlar var. Nusra cephesinin de dahil olduğu çeşitli fraksiyonların bulunduğu bir bölge. Şeriat yönetiminin uygulandığı bir bölge aslında İdlib. Bu şekliyle kalabilecek mi? Suriye ordusu kalmayacağını söylüyor. Daha yumuşak formüller, geçiş formülleri müzakere ediliyor. Astana görüşmeleri vardı. 30-31 Temmuz'da Soçi'de yapıldı, düzenlendi. Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın temsilcilerinin de katıldığı ve burada tabii Stefan de Mistura yeni bir anayasa süreciyle bu işleri bir kağıda dökmeye çabalayan isimlerden bir tanesi, üç ülkenin desteğiyle ne olacak, ne bitecek, bunları herkes merak ediyor. Özellikle Suriye tabii İdlib'i, topraklarının her karışını kurtarmakta kararlı gözüküyor. Özellikle de Beşar Caferi bu toplantıda Suriye'yi temsil eden yetkiliydi. Topraklarını geri alma hakkına sahip olduklarını Suriye'nin söyledi. Türkiye saygı duymaya söz verdiği Suriye'nin bağımsızlığını 10. kez ihlal ediyor ifadelerini kullandı. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili taahhütlerine Türkiye'nin uymadığı iddiasını dile getirdi. Bir de tabii Osmanlı anımsatması yaptı. Osmanlı güçleri 400 yıl boyunca Suriye topraklarını işgal etti. Şunu söylemek isterdik ki bu sefer de onları kovmayı biliriz. Çünkü her şey bizim lehimize. Tabii bu Cumhuriyet'in dış politikasını anımsarsak, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte komşularla ilişkiler, dünyada yurtta sulh, dünyada sulh ve egemenlik, toprak bütünlüğü, Türkiye'nin olduğu kadar komşularının da egemenlik ve toprak bütünlüğüne riayet söz konusu idi Cumhuriyet'in dış politikası açısından. Tabii Hatay gibi Suriye ile Türkiye'nin kritik sorunları da oldu tarih boyunca, ama son dönemde ilişkiler düzeliyorken 2011'de Arap isyanlarıyla Hatırlayalım, kriz patlak verdi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bir uzlaşma sağlanabilecek mi? Herkes bunu dikkatle izlemeye çalışıyor. Programın ikinci yarısında biz de Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız ama Suriyeli Kürtler de Amerika'nın koruması altında kendilerine bir bölge tesis etmiş durumdalar. Yaklaşık %30'luk bir bölümünü kapsıyor Suriye topraklarının, 25-30'luk bir bölümünü kapsıyor. Onlar da Şam hükümetiyle temasa geçmiş vaziyetteler. Heyetler gitti. Bir takım uzlaşmaların sağlandığı yönünde haberler eksik olmuyor Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerde. Hepsi tabii bu anayasa meselesine dayanıyor ama Suriye'nin merkezi bir idari yapısı var ve bunu kalkıp da bir federasyona çevirmesi mümkün olabilecek mi? Türkiye'nin buradaki tutumu ne olacak? Tabii bunlar da dikkat çekici başlıklar. Astana sürecinin devam ettiğini hatırlamak gerekiyor. Demistura da Anayasa Komisyonu'na son şeklini vermeye çalışmak için bir Astana sürecinin de oluşturduğu zemini kullanıyor. Böyle bir durum var. Rusya'nın bu noktada İdlib'de Nusra ile ilgili, yani Nusra cephesi El-Kaide'nin kolu açıkça. Bunun temizlenmesi, bu sorunun çözülmesi için Türkiye'ye açık çağrı yaptığını gördük. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in ağzından yapıldı bu çağrı. Ayrıca Türk askerlerinin geri çekilmesinde ısrarcı olacaklarını da Lavrentiev açıkça dile getirdi Astana toplantıları sonrasında. Bir Rus ajansına demecinde var. Türk askerler tarafından kontrol edilen bölgelere gelirsek, burası Azez ve Cerablus arasında kalan çok büyük bir alan. Türkiye İdlib'de ise nizam sağlanması için kendi üstüne belli sorumluluklar aldı. Fakat biz her zaman bu bölgelerdeki operasyonları ile görevleri bittikten sonra Türk askerlerinin buralardan çekilmesi gerektiğini söyledik ifadeleri yer aldı. Şimdi tabii Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa'nın da bir araya gelmesi bekleniyor. 7 Eylül'de İstanbul'da bir ay sonra düzenlenecek. Fransızların bu arada tutumunu yumuşattığını bu Temmuz ayı içerisinde Suriye etrafındaki resmi onlar da katıldılar ve ilk kez bir yardım konvoyu gönderdikleri dikkat çekti Suriye'ye, ki eski sömürge gücü aynı zamanda. 7 Eylül'deki zirvede Fransa'nın ve Almanya'nın da olması dikkat çekici. Bu arada bugün gelen haberlere göre Türkiye'de 5 kamp vardı sınır hattında, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıyor ve buradaki 34.180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara taşınacakmış, bu bilgiler var. Bu arada tabii Rusya'nın arabuluculuğunda Ürdün ve Lübnan'la anlaşmalar yapıldı Suriye hükümeti tarafından. Suriyeliler ülkelerine geri dönüyorlar bu anlaşmalar sayesinde, 7 yıl süren uzun savaşın ardından böyle gelişmeler var. Üst başlıkta da tabii Helsinki'de Vladimir Putin'le Donald Trump'ın buluşmasını mütakiben, tabii ortalık çok toz duman, NATO ayağı vardı, Rusya ile ilgili transatlantik politikaları vardı, Amerikan politikaları, Rusya karşıtlığı da tabii damgasını vurdu bu zirve vesilesiyle, çok tartışmalar oldu ama Sergey Lavrov, Rusya'nın Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da bu hafta tekrardan Singapur'da Güneydoğu Asya Ulusal Uluslar Birliği ASEAN zirvesinde bir araya gelmeleri bekleniyor. Acaba Suriye üzerinde bir Amerikan-Rus ya da Putin-Trump uzlaşması mı var? Herkesin bir yandan da sorduğu bir soru bu. Onu da anımsayalım. Evet, bu arada tabii IŞİD Suriye'nin güneybatısından temizlendi ama Suveyda'da daha çok Dürzi nüfusun yaşadığı, Dürzi asıllı nüfusun yaşadığı bölgede Suriyeliler çok büyük kayıplar verdiler. 200'den fazla, 220-225 insan hayatını kaybetti. 25 Temmuz'da, Temmuz sonunda IŞİD'in en kanlı saldırıları Suveyda'yı vurdu. Pazar yerinde büyük patlamalar meydana geldi. Vilayetin başka yerlerinde de saldırıya geçtiler ve insanları, köyleri basıp evlerini katlettiler. Batı medyasında çok büyük bir infial yaratmadı maalesef. Ama yarıdan fazlası sivil, köylerini korumaya çalışan insanlar burada bu saldırıda hayatlarını yitirdiler. Bir anda, düşünebiliyor musunuz? 200'den fazla insan katlediliyor. Batı'da bir yerde olsa ortalık ayağa kalkar. Yetmedi, bir de bu baskınlar sırasında 250'yi, hatta 250 kimi rakamlara göre ölü sayısı geçerken en az 36 Dürzi kadın ve genç kızın kaçırıldığı haberleri geldi. WhatsApp'tan ailelerine fotoğraflarını gönderdi IŞİD. canlı canlı yakmak tehdidi savurdu. Tabii talep nedir? TANAF bölgesi, Amerika'nın hala etkinliğinin bulunduğu o çöllük bölgeye geçmek olduğu zannediliyor. Kesin resmi bir açıklama olmasa bile. Bir de Japon ve İtalyan rehinelerin videolarını yayınladılar cihatçılar. Bu sefer Nusra'ya bağlı cihatçılar esir almışlar. Japon gazeteci Junpei Yasuda ve İtalyan vatandaşı Alessandro Sandrini ayrı videolar yayınladılar. Derhal tabii ki fidye talep ediyorlar onlar da. Ve bırakılması için çabalar sürüyor. Tokyo'da açıklama yaptı. Aynı şekilde Roma'da daha önce cihatçı gruplar Batılıların kafalarını da kesen bir takım eylemlere imza atmışlardı. Evet. Evet, Suriye tarafındaki Dürziler katliamın hedefi olurken İsrail'de de bu Temmuz ayında Yahudi devleti yasası çıktı. Bunun tepkileri geldi ve sadece Araplardan değil Dürzilerden de geldi. İsrail ordusunda hizmet veren çok sayıda Dürzi asıllı var. Nadir azınlıklardan bir tanesi Yahudi ulus devlet yasasını protesto için ordudan istifa etmeye başladılar. Hizmet ettik, ikinci sınıf vatandaş olduk diyorlar. Ve hakikaten Dürzi yüzbaşı Amir Cemal'la başladı pazar günü Facebook'tan Başbakan Netanyahu'ya açık mektup yayınlayıp istifasını sunmuş kendisi ve daha sonra da ona iştirak edenler geldi bunun arkasından. Böyle bir Orta Doğu'dan başka bir başlıkta bu Suriye'yle bağlantılı. Evet, İran var tabii ki. Donald Trump herkesi şaşırttı. İran'la ilgili çok sert retorik kullanırken bir anda İki gün önceki akşam daha doğrusu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini söyledi. Bu görüşmeye dair bir ön şartının da bulunmadığını ekledi. Nasıl oluyor, ne oluyor diye herkes birbirine bakmaya başladı. İtalya Başbakanı'nın ziyareti sırasında Giuseppe Conte'yi ağırlarken Beyaz Saray'da ortak basın toplantısında bunu dile getirdi. Herkesle konuşurum. Diğer insanlarla konuşmakla bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de konuştum. Şimdi tabii bu Trump'ın gelgitlerine sayılmak durumunda. Hatırlayın. Kuzey Kore meselesi, Kuzey Kore lideriyle buluşmasından önce de çok sert retorik kullanmıştı. Yakarız, benim düğmem seninkinden büyük, yakarız, yıkarız gerekirse demişti. Sonra bir anda zirve düzenlendi. Aynı taktikleri İranlılara mı acaba Trump uyguluyor sorusu doğdu herkesin aklında. Tabii İran Kuzey Kore liderinden daha farklı bir devlet ya da Kuzey Kore devletinden biraz daha farklı demek lazım herhalde. Açıklamalar hemen söküğün etti. İran halkı ABD ile görüşmeye izin vermez dedi devrim muhafızları komutanı Muhammed Ali Caferi. Trump'ın son açıklamaları olduğunu söyleyelim. Bütün bu görüşme kuru gürültü diye değerlendiriliyor kimileri tarafından elbette. İran çok yakında bizimle konuşacak tespiti yaptı. Donald Trump Hasan Ruhani ile ön koşulsuz görüşmeyi zikrettikten sonra Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'ten tehditler, yaptırımlar ve halkla ilişkiler numaraları işe yaramaz açıklaması gelmişti. Ona rağmen Trump ısrarlı kendisiyle görüşüleceği konusunda. Tabii Zarif İran ve Amerika'nın zaten 2 yıl boyunca nükleer müzakereleri yürüttüğünü anımsatıyor ki öncesi de var Obama döneminde Umman üzerinden bir gizli kanaldan aslında görüşmeler yürütülmüştü. Eylem planı, ortak kapsamlı eylem planı yani nükleer anlaşma bu sayede ortaya çıkmıştı. Onu hatırlattı Muhammed Cevat Zarif bu lafları ederken. Fakat ortada bir ekonomik kriz var İran'da. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolar karşısında İran parası erimekte. Hakikaten riyalin 2018'deki değer kaybı %130 geçmiş vaziyette. Şimdi tabii Ruhani'ye çıkartılıyor bütün bu fatura ya da çıkartılmaya çalışılıyor. Ekonomi ciddi ciddi çöküyor. Pahalı hayat pahalılığı, ambargolar yüzünden işsizliğin katlanması ve İran çok zor bir durumda. Fakat bu koşullarda da bir onurlu duruş sergilemeye çalıştıkları aşikar. Nereye kadar nasıl götürecekler? Amerikan yönetiminin bütün bunları yaparken aslında İran'ı içeriden çökertmesi ve halkın huzursuzluğunun yaptırımlar sebebiyetiyle halkın huzursuzluğunun hükümete karşı huzursuzluğunun katlanmasına yol açmak istediği yorumları tabii ki buna eşlik ediyor. Çok da haksız yorumlar olmadığı anlaşılıyor. Zaten Amerikalılar da yaptırım dedikleri aygıtı bunun için kullanıyorlar. Dış politikalarında bunun yeri var, bir çeşit cezalandırma. Beğenmedikleri ülkelerin yönetimlerinin değişmesi yolunda bir dış unsur olarak kullanıyorlar. Onu da anımsatmak lazım. Evet, Irak'ta hala hükümet kurulamamış durumda. Genel seçimleri hatırlayalım. Yine iki ayı buldu ve bir şekilde Muqteda es-Sadr birinci sırada çıkmıştı. Hatta yeniden sayım yapılacak denildi. Bir takım yangınlar yaşandı Bağdat'ta. Kutuların oy kullanılan oy pusulalarının bulunduğu yerlerde epey tartışmalar oldu. Hala şimdi bir hükümete sahip değil Iraklılar, bunu görüyoruz. Orta Doğu'dan son başlık olarak da bunu vermiş olayım. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerine bakmak gerekiyor tabii birazcık. Çünkü Temmuz sonunda Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Brunson'la ilgili Türkiye'ye bir tehditte bulundu. Tam da mahkeme ev hapsine, iki senedir hapiste ve 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyetiyle FETÖ ve PKK destekçiliği suçlamasından tutuklu yargılanıyordu, ev hapsine alındı. Şimdi tam ev hapsine alınmıştı ki bu sefer Amerikalılar bunu yeterli bulmadılar ve Mike Pence, Amerikan Başkan Yardımcısı, önce derhal serbest bırakılmalı, bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız resti çekti. Herkes ne diyor Mike Pence derken Donald Trump tweet attı ve o da Türkiye'yi ağır yaptırımla tehdit etti. Rahip Brunson'ı uzun süredir tutuklu olduğunu, eğer bırakılmazsa geniş çaplı yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. Muhteşem bir Hristiyan, aile babası ve harika bir insan. Çok büyük acılar çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı dedi. NATO zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüşlerdi. Bir takım pazarlıklar olduğu karşılığında işte Halk Bankası Genel Müdürü'nün serbest bırakılması yahut da Fethullah Gülen'e uzanan bir takas, adeta bir rehin tutma vakası olduğu yorumları işlendi, elbette konuşuldu. Amerikan yönetimi bu konuda görüşmelerin hala devam ettiğini dile getiriyor. Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in İzmir'deki ev hapsi halinin serbest bırakılmaya çevrilmesi talebini dile getirdiğini, tekrar ettiğini anımsatalım. Ev hapsine de itiraz etti avukatı gerçi ama serbest bırakılmadı. Tabii Türkiye'de hükümeti destekleyen medya tekrar tutuklanması çağrıları da yapıyor. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya tehdit diline prim vermeyiz dedi. Zaten reddedildi ev hapsinden serbest bırakılması mahkeme tarafından ama Cumhurbaşkanı'nın tutumu dikkat çekici. Brunson için kusura bakmasınlar, tehdit diline prim vermeyiz ifadelerini kullandı. MGK bildirisinde de Amerika'ya yaptırım tehdidine cevabın yer aldığı, hakikaten MGK bildirisinde de stratejik ortaklık, bu arada enteresan biçimde ABD ile Türkiye arasında bir stratejik ortaklık varmış vurgusu yapılıyor ve hani buna yakışmaz bu tavırlar deniliyor. Biraz bu anlamda da sertlik de içeriyor. Cumhurbaşkanı da bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma, kimseye bir şey kazandırmaz. Bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Birçok mücadeleyi verdik. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak yakışmaz. Kusura bakmasınlar, prim vermeyiz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Görüştük demiş. İkili olarak da görüştük demiş. Ve tutukluluğunda sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrildiğini söylemiş kendisi. Tabii ne olacak, ne bitecek hakikaten? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mı? Bir de ara seçimler olduğunu anımsayalım. Sonbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump açısından önemli, Mike Pence'in bu kadar bunu dile getirmesi aslında biraz Amerikan iç politikasıyla da alakalı. Onun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü evanjelik gruplar Trump'ı ve Mike Pence'i destekliyor ve Pence de baskı altında, Trump da bu anlamda baskı altında Türkiye'den bu taleplerde bulunuyorlar. Ama tabii sonuç çıkacak mı? Orası biraz tartışmalı. Kimileri Türkiye'de hemen gönderileceğini, kimileri ortalık teskin olduktan sonra gönderilebileceğini dile getiriyor. Rahip Brunson'ın tabii yargılanma koşulları hakkındaki iddialar, Türkiye'deki hukuk sisteminin işleyişine yönelik de çok ciddi eleştiriler var. İddianamenin içeriğine dair çok ciddi eleştiriler var. Farklı görüşler var, kendisini suçlayanlar da var ama bu suçlamaların somut olgusal kanıtlara dayanmadığını dile getirenler de eksik değil. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Almanya'yı ziyaret edecek. Daha henüz resmi ziyaret sonbaharda olacak deniliyor. Tartışmalar yoğunlaştı derhal Almanya'da bu bağlamda. Tabii ki Batı'da bir diktatörlük eleştirisi söz konusu. Basında çok yoğun tartışılıyor. Die Welt gazetesi anket yapmış. Almanların çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ülkelerini ziyaret etmesine karşı çıkmışlar. 3/2'likte bir rakam çıkmış ortaya. Ankete katılanların %69'u, yaklaşık %70'i ziyarete karşı olduğunu söylerken soru tabii Erdoğan gelsin mi Almanya'ya? Evet ya da tercihan evet diye yanıtlayanların oranı %24'te kalmış. Kararsızlar da var %7'lik. Hangi tarihte ziyaret edeceği dediğim gibi belli değil ama uzun süre önce yapıldığından bahsediliyor. Aslında seçimlerden önce bu haber çıkmıştı ama çok da inandırıcı bulunmamıştı. Böyle bir davet yapmadık diye de Alman hükümet sözcüsü açıklama yapmıştı, anımsatalım bu arada. Evet. Evet, Avrupa'da Bulgaristan bir karar çıkartmış. Schengen ülkelerine giriş yasağı olanların bugünden itibaren Bulgaristan'a da giriş yapamayacaklarını karara bağlamışlar. AB Schengen bilgi sistemi, yani serbest dolaşımın bilgi sistemine üye Bulgaristan sınır polisi bu uygulamaya imza atacak. İkamet izni olmayanlar, yabancılar ülkeden sınır dışı edilecek. Oradan tabii geçişler oluyor. Göçmenlerle ilgili çok büyük sıkıntılar oluyor. Avrupa'da bunları yeri geldiğince haberler biriktikçe size aktarıyorum. Evet. Evet, Kıbrıs'ta dikkat çekici gelişmeler oldu bu hafta. Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Avrupa'yı birleştiren doğalgaz boru hattı, East Med diye de kısaltması, yani Doğu Mediterranean, İngilizce'den gelen Akdeniz. Bunun inşası ile ilgili devletler arası anlaşmanın imzalanmasında uzlaştılar. Üçlü zirvede Anastasiadis Lefkoşa'da ağırladı kendilerini. İsrail ve Kıbrıs'ın deniz kesimlerinden çıkartılacak doğalgaz deniz altından East Med adlı bir boru hattı ile önce Girit Adası'na Yunanistan'ın, oradan da Mora Yarımadası ve İtalya'ya aktarılacak. Hesap, plan bu. Ama tabii bu arada Türkiye'ye yönelik de bir retorik ortalığı kapladı. Özellikle Kıbrıs sorununun çözülememesi üzerinden oradaki enerji kaynakları ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgeyle ilgili itirazları var elbette. Bunlar büyük tartışma konusu. Şimdi 3 ülke Türkiye'ye karşı birlik yapmış gözüküyorlar. Ankara'da hakikaten öfkeli tepkiler gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu büyükelçiler toplantısı da yapılmıştı Güney Kıbrıs'ta bu arada. Burada dile getirilen eleştirilere tepkiler geldi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'dan. Evet, bazı büyükelçiler Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri konusunda destek beyanlarında bulunmuşlardı. Onları eleştirdi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy. Bir retorik olarak hem Yunanlar hem Rumlar hem de İsrail'le gerilim var. Evet, bakıyorum. Avrupa'dan İngiltere'de, Britanya'da Brexit krizi yaşandığını belirtelim. Avrupa Birliği'nden çıkış ikinci senesini doldurdu. Bu yılın sonuna kadar AB ile anlaşmanın hayata geçirilmesi gerekiyor. Yeni bir referandum talepleri yükseldi Britanya'da. yani çıkışın engellenmesi için halktan yeniden medet umuyorlar. Bu olabilecek mi? Tabii biraz işler sakat gözüküyor. Çünkü 2016 Haziran'ındaki referandumda %48'e karşı 52 oyla AB'den çıkma kararı alınmıştı. Bu tersine döndürülebilir artık. Yaşanan kriz iyice derinleştiği için değiştirebiliriz diye bakıyorlar. Bakalım ne olacak? Efendim, Danimarka'da burka yasağı. Avrupa ülkeleri kervanına Danimarka'da katılmış. Kopenhag'da protesto yürüyüşü düzenleyecekler bu konuda. Mayıs sonunda 30'a karşı 75 oyla kabul edilmişti. Örtünme yasağı başlıklı bir yasa bu. Kamusal alanda burka ve peçe giyenlere, yani kendilerini tümüyle saklayanlar, yüzlerini gözlerini hiçbir taraflarını göstermeyenler, yani tanınmayanlar, arkasında kimin oldukları bilinmeyenler. Para cezası verilmesi kararlaştırılmış da rakam da hayli, bakıyorum 770 lira para cezası. 4 kezden fazla ihlal edenlere her ihlalde 7700 lira ceza kesilecekmiş. Epey yüklü bir cezaya çevirmişler. Şimdi tabii orada Müslüman nüfus da var, göçmen nüfus var. Gerçi kaç kadın burka giyiyor diye tartışmalar da var ama Avrupa'da giderek artan bir hoşnutsuzluk, İslami yaşam tarzının Avrupa kültürü içerisinde dayatılmasıyla ortaya çıkan bir hoşnutsuzluk olduğunu söylemek gerekiyor herhalde bu bağlamda. Danimarka'da 150 ila 200 kadın peçe takıyorlarmış. Burka giymeseler de kendilerini göstermiyorlar. Bu biraz güvenlik sorunu olarak da görülüyor. Yüzünü, gözünü, hiçbir tarafını görmüyorsunuz. Tümüyle örtülü bir insanla karşılaşıyorsunuz. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Biraz bu bakış açısına sahip anlaşılan Avrupalılar. O yüzden giderek artıyor. Bütün bunlar Avusturya'da da devreye sokulmuştu bu. Anımsayalım. Evet, vaktim azalıyor. Ticaret savaşı hikayesi var tabii. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında üründen %25 gümrük vergisi almaya hazırlanıyor. Bu tartışmalar uzun süredir yapılıyordu zaten. Çin de cevap vereceğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü, dışişleri sözcüsü, diyalog ve istişareye de hazır olduklarını eklemiş kendisi yine de. Bir Amerika-Çin rekabeti zaten uzun süredir var. Şimdi öyle bir hal almış ki yapay zeka Çin'le ve Rusya'yla rekabet için Pentagon en son 885 milyon dolar yatırıma para harcayacakmış. Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın en önemli siber operasyonlarını yürüten Bowes Allen Hamilton'ın başkan yardımcısı Josh Sullivan bunu Washington Post'ta söylemiş. Bu yatırımdan bahsetmiş. Giderek Amerikan hegemonyasının düşmekte olduğu, bunun teknolojide, siber alemde her şeye etkisinin olduğu tartışmaları epeydir devam ediyor. Bu bağlamda bir başlık da Çinli Huawei'nin Apple'ı geçmesi şirket olarak. 2018'in ikinci çeyreğinde Apple şirketini geride bırakmış. Dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi olmuş. Hızla yayılıyor Çin'in bu Huawei telefonları. Çok da iyi fotoğraf çektiğini söyleyenler var. Kullanıcı, tabii ki müşteri memnuniyeti olarak söylüyorum ama bu şirketsel bir haber elbette. Apple çok büyük bir şirket, dev bir şirket. Bunu unutmamak lazım. Onunla yarışıyor artık. Pazar payı itibariyle %15.8'e yükselmiş. Apple'ın %12.1. Samsung hala %20.9 gözüküyor. Şirket olarak söylüyorum. Evet. Evet, son olarak Hindistan'da Assam eyaletinde yasa dışı göçmenlerin tümüyle ülkeden gönderilmesi, milyonlarca insandan bahsediliyor. 2 ila 4 milyon, yaklaşık 4 milyonu bulan insandan bahsediliyor. Hep 1970'lerden bu yana milyonlarca Bangladeşli, çoğu da Bangladeşli, savaşlardan akan kişiler. Tabii herkesi vatandaş olarak alamayız deniliyor ama ırkçılığa varıyor artık, böyle başlıyor. İş ekmekle başlıyor, yabancı kültürle devam ediyor her şey ve maalesef şimdi de yüksek mahkeme emriyle tartışmalı ulusal vatandaşlık kaydının son taslağına 4 milyon insan dahil edilmedi bu bölgede ve ırkçı mesajlarda eksik olmuyor. Bu Assam meselesini de takip etmeye çalışacağız. Bir ara verelim, bir müzik dinleyelim. Hoş geldin dinleyelim, ben kendi kendime hoş geldin demiş olayım. Hüsnü Arkan ve Birsel Tezer'den Az sonra Profesör Hasan Ünal'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Ah, ışıklar içinde kaldı, yandı.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Atılım Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Ünal var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
Teşekkürler Hasan Bey. İzinden döndük. İlk yayınımızı sizinle yapıyoruz. Temmuz ayı çok sıcaktı. Eminim sizin için de sıcak geçti. Ben de göya izindeydim ama aklım hep hakikaten haberlerde kaldı doğrusu. Çok sıcak geçti. NATO zirveleri, Helsinki zirvesi, Rusya, Amerika zirvesi ve Türkiye'nin sınırında çok hareketli. Belki bir sonbahar yaşanacak. Öncesinde de ortalık epey karıştı değil mi?
Evet, yani siz gazetecilerin tabiriyle çok sıcak bir gündemden geçiyoruz. hatta bu yaz Türkiye'de o kadar sıcak değil fiziki olarak ama gündem itibariyle bayağı sıcak.
Evet.
Özellikle Suriye gündemi.
Evet.
Sadece Suriye gündemi değil, İran'da Amerika ve İsrail arasındaki artan gerginlik, bunların muhtemel sonuçları. Öbür taraftan ekonomik ambargo derken yani çok sıkı bir gündemden geçiyoruz.
Sanki bir peşrev gibi Hasan Hocam, sanki bir peşrev oldu gibi. Bu Temmuz, Ağustos, herhalde Eylül'den sonra, birazdan soracağım size, Eylül'den sonra daha da bu sıcaklığın harareti belki hissedilecek. Öyle bir noktaya gelecek diyebiliriz. Ya da diyebilir miyiz? Gerçekten şimdi Suriye sahasına baktığımız zaman Suriye ordusunun adım adım, aslında pek çok insanın da, yorumcunun da öngördüğü gibi güney hattını kontrol altına aldığı, bir yandan Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile bir Suriye dizaynı yapmaya çalıştığı ve bu arada da Suriye ordusunun dikkatini, topraklarını yeniden kurtarmak üzere kuzeye çevirdiğini görüyoruz. Şimdi tabii Türkiye'nin de çok kritik bir görünümü var bu açıdan. Siz bu son gelişmeleri öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Resmi nasıl okuyorsunuz şöyle yukarıdan baktığınız zaman son 1-2 ay içerisinde gelinen bu noktayı? Oradan başlayalım.
Şimdi sizinle de daha önce yaptığımız programlarda söylediğimiz gibi Suriye ordusunun alanda ciddi bir üstünlük yakaladığını gözlemleyebiliyorduk hepimiz. Suriye ordusunun Doğu Guta'dan başlamak üzere güneye Ürdün ve İsrail sınırlarına doğru o bölgelerdeki cepler halinde ama geniş cepler halindeki cihatçılar denilen silahlı isyancı grupların üzerine gideceğini ve onları etkisiz hale getireceğini bekliyorduk. Ama inanın, mesela bu kadar yakından diyebileceğim takip eden birisi olmama rağmen bu hızla bu işin gerçekleşeceğini belki ben de düşünmemiştim. Yani
daha uzun sürebilir diye düşündük değil mi hepimiz,
evet,
biraz daha?
Tabii. Hatta bir de Amerika, İngiltere ve Fransa'nın bir de Suriye'nin her üstünlüğü ele geçirdiği zaman yaptığı gibi bir kimyasal saldırı adeta tezgahlayıp ondan sonra Suriye'ye karşı silah kullanmalarını, füze fırlatmalarını da dikkate alınca biraz daha yavaşlar diye düşünmüştük ama hiç de öyle olmadı. Demek ki atılan füzeler falan hakikaten Suriye hükümetinin dediği gibi hiç etkili olmamış. Ve Suriye ordusunun güneydeki savaşma kabiliyetini etkilememiş. Yani şimdi sizin de vurguladığınız gibi Doğu Guta'dan güneye doğru Suriye kuvvetleri bütün o bölgeyi temizlemiş durumdalar. Suveyda bölgesinde çok küçük bazı bölgelerin bugün itibariyle isyancılardan temizlendi ve Suriye hükümet kuvvetlerinin kontrolüne girdiği anlaşılıyor. Yine şimdi bu çerçeveden baktığımızda durum şöyle. Sadece güneyde işleri yapmıyordu Suriye ordusu. Bu arada mesela bazı orta bölgelerdeki stratejik otoyollar, stratejik küçük alanlar üzerinde de çalışıyordu. Oralarda da başarılı olduğunu gördük Suriye hükümet kuvvetlerinin. Şimdi büyük soru şu, hani Amerikalıların tabiriyle 1 milyon dolarlık soru şu, Suriye ordusu bundan sonra ne yapacak? Yani Suriye hükümetinin açıklamalarına bakarsak bundan sonraki hedef İdlib.
Evet.
İdlib tam bir barut fıçısı gibi ya da patlamaya hazır bir bomba gibi bir açıdan bakıldığında. Öbür taraftan da şöyle, aşağıdaki mesela bu cihatçı grupların tasfiye edilmesindeki süratte en önemli etken neydi derseniz, Batı dünyasının onları artık kendi hallerine bırakmış olması oldu. Ha, Batı dünyası onlara destek verseydi ne olurdu? Belki birkaç ay daha direnebilirlerdi. Çünkü işin sonuna hızla geliniyordu.
Evet.
Ama şimdi Batı dünyası tamamen onları yüzüstü bıraktıktan sonra, onların da orada işte Suudi Arabistan para gönderiyor diye, bu parayla belki silah alınabiliyor diye daha fazla direnmelerinin bir anlamı olmadığı ortadaydı.
Evet.
Zaten IŞİD'e falan Suudi Arabistan göndermiyor. Orada Ceyhülislam ve diğer gruplar vardı, onlara gönderiyordu. Onlar da Rusya ile anlaşarak tahliye edilme yöntemini benimsediler. Şimdi tahliye edilen bütün bu grupların büyük bir kısmının toplandığı İdlib'den bahsediyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon civarında nüfusu olduğu söyleniyor. 2 milyon üzerinde olduğu kesin. 40 ila 70 bin civarında da savaşçı olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Bunların bir kısmı ÖSO tarzı. Benim tahminim Suriye bölgeyi kuşatma altına tam olarak aldığında, şu anda zaten kuşatma altında ama Suriye hükümet kuvvetleri büyük bir yığınak yaptığında ve operasyona tam başlamadan önce bu ÖSO kuvvetlerinin yine güneydeki örneklerde olduğu gibi Suriye hükümetine katılmalarını bekliyorum. Ama onlar az. Şimdi geriye kalan gruplar ise son zamanlarda birbirleriyle çatışma halindeler. Evet. Hem bir yandan birlikte olalım havası yaratmaya çalışıyorlar. Hem de bir yandan birbirlerinin liderlerine yönelik suikastler falan gerçekleşiyor. Dolayısıyla onlar nasıl bir yöntem belirleyecekler? Bu ciddi bir soru. İkinci soru da şu. Hı hı. Daha önce şöyle bir seçenek vardı bütün bu gruplar için. Ta Halep'te 2016 yılının Ekim ayında, Eylül-Ekim'inde Halep hükümet kuvvetleri tarafından yeniden ele geçirildiğinde Türkiye'nin de büyük bir çabasıyla, ki bence maalesef yanlış bir çabaydı, bu cihatçı denilen gruplar tahliye edilerek başka yerlere götürüldüler. Bunların evet. önemli bir kısmı da işte İdlib'de. Şimdi güneyden gelenler de orada. Şimdi İdlib son kaleleri bunların.
Evet.
Şimdi buradan tahliye edilecekleri bir alan da yok, bir yer de yok.
Evet.
Dolayısıyla burada ne olacağı çok ciddi bir soru işareti.
Evet, bir de tabii Rusya belli gruplar dışındakileri terör örgütü olarak açıkça görüyor. Onlar da galiba aralarındaki gerilime rağmen bir şekilde de bir arada hareket ediyorlar. Fakat burada Suriye ile hani Ankara'yı uzlaştırma yolunda bir takım çabalar olduğu yansımıştı birkaç ay önce. Fakat şimdi mesela Astana meselesi sonrası, toplantısı sonrası gördüğümüz kadarıyla Beşar Cafer'i temsil ediyor BM'deki Büyükelçisi Suriye'nin. Çok açık bir biçimde Osmanlı anıştırması yaparak yorumlar yaptı kendisi. Bir topraklarını temizleme hakkı olduğunu Suriye'nin söyledi. Şimdi burada biraz da Türkiye açısından her ne kadar savunma ve güvenlik için yapılmış olunsa da oradaki cihatçı gruplar üzerinden Rusya ile anlaşılarak da yapılmış olsa da başka ülkenin topraklarında epeyce de derinlemesine bir varlık var. Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bir sıkıntılı bir durum yok mu burada sizce?
Bence Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye için ciddi bir sıkıntı geliyor üzerimize doğru.
Hı hı.
O da şu, yani dediğim gibi Suriye Hükümet Kuvvetleri gelip de İdlib'i kuşattığında ne diyeceğiz?
Evet.
Şu ana kadar duyduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yani bunu Putin'le görüştüğü, İdlib'e operasyon istemiyoruz dediği, ama Rusya'dan da gelen işte Putin'in konuyla ilgili özel temsilcisi
evet.
Lavrentyev'in dünkü açıklamasında vardı. O
çok
zaman
açık.
Nusra ile ilgili konuyu kendi aranızda çözün diyor. Şimdi Nusra ile ilgili konuyu Türkiye nasıl çözecek?
Evet.
Nusra'nın Türkiye hamisi değil, olamaz. Nusra zaten Birleşmiş Milletler tarafından terörist olarak ilan edilmiş bir grup.
Evet.
Ne yapılabilir? Yani şöyle...
Bir de çekin dedi. Lavrentyev'in son açıklaması Türk askerlerinin geri çekilmesine ısrarlı olacağız diyor. Yani TSK'nın çıkmasında ısrarlı olacaklarını söyledi.
Şöyle ben size söyleyeyim bunu. Cafer'in açıklamasının Osmanlı bölümü bence talihsiz bir açıklama. Hiç gerek yok. Bir de Suriye'nin şu anda dayılık yapmaya hiç ihtiyacı yok. Daha doğrusu dayılık yapmaya kalkışacak son ülke Suriye olmalı. Doğru değil. Oradaki ifadelerde öyle şeyler var. Ama şu da bir gerçek Suriye açısından. Tabii ki Cafer'in dediği gibi bu toprakların tamamı Suriye'ye ait ve bu toprakların tümünde etkili egemenlik kurmak isteyecek. Şimdi özellikle bu PYD'nin öncülündeki SDG ile de ve SDM ile de müzakere ediyorlar. O müzakerelerde her ne kadar PYD bir otonomi isteyerek, siyasi otonomi isteyerek biz de size katılalım havasındaysa da Suriye hükümetinin bir otonomi vermeye niyetli olmadığı, sadece belediye başkanlarının parti tarafından atanmak yerine seçilmesiyle düzenlenecek bir mahalli yönetim reformu üzerinde durabileceğini söylediği eski anayasanın galiba evet. 130 ve 131. maddeleri
evet.
üzerinde. Şimdi oradaki gruplar da başta PYD olmak üzere söylemek lazım ki başka çareleri kalmamış durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çekilmeye hazırlanıyor. Onları da teşvik ediyor gidin Suriye ile görüşün diye. Şimdi böyle bir ortamda onlar da ne elde ederse buna razı olup Suriye'ye katıldığı zaman ki bunlar çok hızlı cereyan edebilir. Yani önümüzdeki iki ay sonra da bunlar bitmiş olabilir. biz bırakın İdlib'i, kendi şu anda doğrudan kontrolümüzde olan Afrin'de ve Elbab'da da tutunamayız. Yani Suriye hükümeti gelip de kapıya vurduğunda çıkın buralar benim, bu toprakları boşaltın dediğinde söyleyecek hiçbir lafımız yok. Şu anda mesela Amerika'nın çekilmesinin pek çok başka sebebine ilaveten sebeplerinden bir tanesi de IŞİD temizlendiğine göre Suriye'de bulunma gerekçesi kalmadı. Hı hı. Biz ise bizim zaten iki ana meşruiyet kaynağından mahrumduk. Yani ne Güvenlik Konseyi onayı vardı bizim Suriye'de operasyon yapmamız için, ne de Suriye hükümetinin çağrısı vardı bize ya da daveti. Biz sınırlarımızın ötesinde bir PKK terör örgütünün yuvalanmakta olduğunu söyleyerek, göstererek operasyon yaptık. Şimdi o da temizlendiğine göre, PKK PYD de bir manada Suriye'ye katıldığına göre ne diyeceğiz, hı hı, o durumda? Dolayısıyla yani bizim bir an önce bir yeni Suriye politikasına ihtiyacımız var. İkincisi, İdlib'e operasyon yapılmazsa ne olacak? Yani ne kadar süre devam edebilir İdlib'deki durum? Yani orası bir de bizim Hatay için de tehlikeli bir durum. Oradaki o kadar yani savaşçının, o kadar isyancının, o kadar silahlı grubun orada sürekli bulunması bizim açımızdan da doğru.
Evet.
Dolayısıyla oranın bir şekilde temizlenmesi lazım. Yani bence orada bir şey yapılması lazım. Yani Türkiye mesela şöyle bir yöntem belirleyebilir. En doğrusu doğrudan Suriye ile barışmaktır şu anda. Hı hı. Suriye ile barışırsa Türkiye, İdlib'de de silahlı kuvvetlere tam yetki verirse, Türk silahlı kuvvetleri ile Suriye silahlı kuvvetleri birlikte harekat yapar. Türkiye savaşa girmez İdlib'de, ama Suriye'nin gelip operasyon yapmasını kolaylaştırıcı tedbirler alır. Hı hı. Yığınak yapar. Mesela bu cihatçıların ben Suriye ile oradaki Suriye operasyonu başladığında Türkiye'yi savaşın içine çekmeye yönelik tahriklerde bulunacaklarını, o provokasyonlar yapacaklarını tahmin ediyorum.
Evet, böyle bir şey var değil mi? Yani iki ülkeyi birbirine düşürme ve birebir savaştıracak bir şey de yaratılabilir tabii.
Kesinlikle buna uğraşacaklar. Şimdi Suriye hükümeti de biraz kendine güvenini artırdığı için mesela orada Türkiye'nin yapacağı ya da bu tür provokasyonların ardından Türkiye'nin kullanacağı dile, alanda gösterdiği tavra o da sert mukabele edebilir. Hı hı. Çünkü onun da ayakları yere basıyor artık. Dolayısıyla böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Doğru olan şey bir an önce Suriye hükümetiyle anlaşıp orada bu tür provokasyonlar A olmasına engel olmak, B olsa bile İki taraf arasında, iki silahlı kuvvetler arasında doğrudan bir irtibat yoluyla, aha, bunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunmak. Üçüncüsü, Türkiye'ye belki de en önemlisi büyük bir sığınmacı akını olmasını engellemek.
Evet.
Çünkü bu şeylerin yapacağı tahriklerden bir tanesi de o olacak. Mesela Suriye tarafını kapatacaklar bölgenin ve bütün halkın Türkiye'ye göçmesine, kaçmasına uğraşacaklar. Hı hı. Böylece Türkiye ne oluyoruz ya diyerek, affedersiniz, bir müdahale edebilir ümidiyle bunları gerçekleştirecekler. O yüzden Türkiye'nin bir an önce aklını başına alması lazım. Suriye hükümetiyle barışırsa bir başka kazancı da şu olacak. PYD'nin herhangi bir şey elde etmesini engellemiş olacak. Çünkü o zaman Suriye hükümeti diyecek ki onlara, yok kardeşim benim savaş öncesi milli üniter ve laik temelli bir anayasam var. İnsanların etnik ve dini mezhebi kökenlerini dikkate almıyor. Vatandaşlık esasında herkes Suriyeli. Dolayısıyla o çerçevede siz de gelin katılın. Hı hı. Bir an önce de silahlarınızı bırakın deme şansı artar. Hı hı. Veya konu çok basit. Belediye tedbirlerle çözülür. Ama öbür türlü şimdi şöyle bir senaryo söyleyeyim ben size. Mesela Suriye bunlara bir siyasi otonomi verdi. Belediye düzenlemelerinin ötesine giden bir siyasi otonomi verdi. Sonra da PYD'liler de geldiler, İdlib'deki operasyona katıldılar. Şu anda istedikleri o, onu söylüyorlar Suriye'ye. Diyorlar ki İdlib operasyonuna biz de katılalım.
Evet.
İşte vatanımızı düşmanlardan, hainlerden kurtaralım falan. Şu anda bütün PYD yetkililerinin açıklamaları bu yönde. Şimdi ne diyeceğiz biz bunlara o zaman? Hı hı. İkincisi, bunlar PYD falan gelip, yani Suriye kuvvetleri içinde PYD'de olan Suriye kuvvetleri gelip Afrin'de, Elbap'ta kapımızı çalıp çıkın buradan dediklerinde ne diyeceğiz? Çıkmıyoruz desek hem Amerika hem Rusya birleşip hem de Çin, zaten batılı ülkeler aynı görüşte olacaktır. Aleyhimize Güvenlik Konseyi'nden çok rahatlıkla karar çıkartabilirler ve Güvenlik Konseyi kararında bütün yabancı güçlerin Suriye'den derhal çekilmesi yönünde bir görüş belirler. Şimdi dolayısıyla üzerimize gelen katlamalı bir takım riskler var. Evet. Oysa Suriye ile anlaşırsak bu risklerin hepsini ortadan kaldırabileceğimiz gibi bir sonraki aşamada Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında da ciddi bir pay almamız mümkün. Çünkü şu anda Rusya'nın başını çektiği ve bence bir miktarda Çin'i dengelemeye yönelik bir girişim var. Rusya çünkü Fransa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki bakın gelin şu ben de para koyayım siz de koyun. Ve bu Suriye'nin yeniden yapılandırılması işini biz üstlenelim. Çünkü daha önce Çin'in açıklamaları vardı. Çin diyordu ki ben tüm parasını da getirerek bu yeniden yapılandırma işini üstlenmek istiyorum. Çünkü Çin'in elinde muazzam rezervler var bu konularda. Büyük paralar var. İnşaat şirketlerinden diğer şirketlerine kadar düşünebiliyor musunuz? Çin'in oraya yumulduğunu, yığıldığını. Müthiş bir şey. Şimdi 1 trilyon dolara kadar bir paradan bahsediliyor Suriye'nin. Hatta bunu 2 trilyon dolar olarak hesaplayanlar da var. Ama ilk etapta 400 ila 600 milyar dolarlık bir paranın giriş olacağı bir 10 yıllık bir dönemde. Ve çok büyük projeler gerçekleştirilmek zorunda olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi durum böyleyken bizim de bunlardan pay almaya konsantre olmamız ve Türkiye'ye gelmiş olan sığınmacıları da, altını çiziyorum, sığınmacı bunlar, mülteci değil, bunlara vatandaşlık verilmesi de yanlış. Sığınmacıya vatandaşlık verilmez genellikle. Bunların bir an önce ülkelerine döndürülmesini de sağlamış oluruz. Öbür senaryoda ise karşımızda düşmanca bir devlet, bizimle tam manasıyla çekişme içinde olan ve kendince çok haklı sebeplerle bunu yapan bir devlet. İçinde PYD, PYD'nin bir otonom bölgesi. Avrupa'daki bütün PKK-PYD seviciler de Suriye'nin yanında yer alırlar ondan sonra. Biz PKK ile Türkiye'nin içinde mücadele ederken Suriye'de bir PKK devleti hediye etmiş olacağız Suriye'ye. Yani kendi dış politikamızda bunun bir mantığı yok.
Evet.
O yüzden gerçekten çok zor bir dönemece geldi Türkiye'nin dış politikası ve bence sürdürülemez durumda mevcut politika.
Çok çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Biraz uzadı ama kesmek de istemedim. Daha çok tartışacağız. Tekrardan sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı, değerlendirmenizi alacağız. Çok teşekkürler Eksen'e katkılarınız için.
Teşekkür ederim. Memnuniyetle her zaman.
Evet, hakikaten Suriye gerçekten yakıcı bir mesele şu anda. O yüzden şarkımı da attım karambolde ama olsun, yarına yeni şarkılarımız olacak. Bugün veda edelim 1 Ağustos'tan size. Yarın yeniden görüşmek üzere Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen... Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.